Ayrım 4.
Dün de sığır filetosunu sen cukkalamıştın zaten. Bir ağaca yaslanarak gıda konulu bu tartışmaya bir iki bakış daha atabildim ancak. Sonra da müthiş bir kusma arzusuna boyun eğmek zorunda kaldım. Hem de öyle böyle değil, bayılıncaya kadar. Kamp yerine beni sedyeyle getirdiler. Ama fırsat bu fırsat, kahverengi bez çuvallarımın ikisini birden araklamayı da unutmamışlardı. Onbaşıda yeni bir azar işiterek uyandım. Savaş bitmek bilmiyordu. Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz. Aynı Ağustos ayının sonuna doğru onbaşı olma sırası bana geldi. Beni sık sık beş adamla birlikte General de Andreys'in emrine, irtibat görevine yolluyorlardı. Bu komutan kısa boyluydu, sessizdi ve ilk görüşte ne gaddar birine ne de bir kahramana benziyordu. Yine de ihtiyatlı olmakta yarar vardı. Her şeyden önce kendi rahatına düşkün gibiydi. Hatta durmadan rahatını düşünüyordu. Bir ayı aşkın bir süredir geri çekilmekte olmamıza karşın her yeni durakta yaveri eğer konaklama noktasına varır varmaz ona tertemiz bir yatak, bir de modern süsü verilmiş bir mutfak sağlamamışsa herkesi fırçalıyordu. Bu konfor kaygısı dört şeritli kurmay başkanının epey başını ağrıtıyordu. Binbaşı ev işleri konusundaki bu titizliği yüzünden General de Andreys'den yaka silkiyordu. Üstelik soluk tenli, ciddi şekilde mide hastası, kabız biri olarak yemekle arası hiç de iyi değildi. Yine de rafadan yumurtasını generalin sofrasında yemek, bu vesileyle de onun serzenişlerini dinlemek zorunda kalıyordu. Askersen askerliğini bileceksin. Ne var ki ona acımıyordum, çünkü subay olarak hatırı sayılır bir alçaktı. Kararı siz verin. Akşama kadar o yonca tarlası senin, bu havuç tarlası benim, dere tepe dolandıktan sonra generalimiz bir yerlerde yatıp uyuyabilsin diye er geç durmamız gerekiyordu. Ona derhal sakin bir köy aranıyor ve bulunuyordu. Korunaklı, henüz birliklerin kamp kurmadıkları bir köy. Zaten kazara köyde önceden yer yurt edinmiş birlikler varsa da o saat yersiz yurtsuz kalıveriyorlardı. Paşa paşa kapı dışarı ediliyorlardı yani. Silah çatmış olsalar bile dağ başına havale ediliyorlardı bir koşu. Köy generalin karargahına, atlarına, kantinlerine, bavullarına bir de o alçak binbaşıya ayrılıyordu. Penson'du o alçağın adı. Penson, Fransızca'da être comme un penson, şen şakrak olmak deyimindeki penson, ispinoz kuşu ya da pens fiili çimdiklemek sözcüklerini çağrıştırıyor. Binbaşı şakrak ya da binbaşı çimdikleyerek gibi. Binbaşı Penson umarım gebermiştir, hem de cehennem azabı çekerek. Ama o sıra maalesef hala capcanlıydı o Penson denen herif. Biz irtibat erlerini her akşam topluyordu, ardından da hizaya sokup savaşçı ruhumuzu canlandırmak için bize sıkı bir fırça çekiyordu. Akşama kadar generalin peşinden canı çıkan bizleri yerden yere vuruyordu. At in, at bin, yine in. İşte böyle. Sağa sola emirlerini ulaştırmalıydık. Oldu olacak, iş bitince bizi bir kaşık suda boğsalardı bari. Bu herkes için çok daha hayırlı olurdu. Hepiniz defolun, kendi alaylarınıza gidin. Oyalanmayın diye bağırıyordu. Peki alay nerede komutanım diye soruyorduk bizler. Barbani. Barbani de neresi? Orası. Orada o gösterdiği yönde geceden başka hiçbir şey yoktu. Her yeri kaplamıştı zaten dev bir gece. İki adım ötemizdeki yolu bile yutmuştu. O kadar ki karanlıkta yolun sadece ufacık bir parçası, dil uzunluğunda bir parçası görünüyordu. Kolaysa gidin de onun o barbanisini cehennemin dibinde bulun. Onun o barbanisini bulmak için en azından koca bir alayı feda etmek gerekirdi yahu. Hem de bir yiğitler alayını. Ben ki pek yiğit sayılmazdım. Üstelik yiğit olmak için de bir neden göremiyordum. Doğal olarak başkaları kadar bile hevesli değildim onun o barbanisini bulmak için. Zaten o da tamamen laf olsun diye söylüyordu bunları. Bu sanki beni Eniko'nu azarlayarak ben de intihar etme arzusu uyandırmayı istemek gibi bir şeydi. Oysa böyle şeyler insanın içinde ya vardır ya yoktur. Zorla güzellik olmaz. Bu karanlık omzunuzdan öteye uzattığınızda size kolunu bile göremeyeceğinizi düşündürecek kadar koyuydu ve benim onun hakkında bildiğim tek şey, ama işte bunu da en ufak bir tereddüte yer bırakmayacak kadar kesin olarak biliyordum. Bu karanlığın feci ve sayısız cinayet istekleriyle dolu olduğuydu. Akşam olduğunda bu karargah çenebazının işi gücü bizi öteki dünyaya yollamanın bir yolunu bulmaktı. Güneş batar batmaz da her fırsatta bu hevese kapılıyordu. Ayak sürüyerek ona direnmeye çalışıyorduk, anlamazdan gelmekte inat ediyorduk. Kamp kurduğumuz o sotalanma yerine sıkı sıkı yapışmaya çalışıyorduk. Elimizden geldiğince, ama sonunda ağaçlar artık görünmez hale geldiğinde gidip biraz ölmeye razı olmamız gerekiyordu. Çünkü generalin yemek saati gelmiş oluyordu. O andan itibaren artık her şey tesadüflere kalıyordu. Alayı ve Barbanis'ini kimi zaman buluyorduk, kimi zaman da bulamıyorduk. Bulduğumuzda ise bu çoğu kez kazara oluyordu. Çünkü nöbetçi tabur geldiğimizi görünce üstümüze ateş açıyordu. Böylece kendimizi ister istemez tanıtmış oluyorduk. Geceyi de hemen her seferinde çeşitli angaryalarla tamamlıyorduk. Uyku sersemi olduğumuz yetmiyormuş gibi bir de azar sersemi olarak bol miktarda yulaf balyasıyla kovalarca su taşıyorduk. Sabaha karşı irtibat grubu olarak beşimiz birlikte General de Antreiz'in karargahına doğru yola çıkıyorduk savaşa devam etmek için. Ancak çoğu kez alayı bulamıyorduk. Bilinmeyen yollarda köylerin etrafında daireler çizerek gün ışığını beklemekle yetiniyorduk. Boşaltılmış mezraların, sinsi korulukların sınırında bir yandan da Alman devriyeleri yüzünden elimizden geldiğince tüm bunlardan uzak durmaya çalışıyorduk. Ancak sabah olmasını beklerken yine de bir yerlerde olmak gerekiyordu. Gecenin içinde bir yerlerde. Her şeyden de uzak durulamıyor ki. O gün bugün ada tavşanlarının neler hissettiklerini gayet iyi anlıyorum. İnsanda acıma hissinin uyanması garip süreçlerden geçiyor. Binbaşı Pinson'a korkak bir adi katilin teki olduğunu söylesek, onu olağanüstü derecede mutlu etmiş olurduk. Çünkü bizi yaka paça kurşuna dizdirtirdi. Hem de zaten aklını bu işe takmış olan ve dizinin dibinden bir an olsun ayrılmayan jandarma yüzbaşısına. Almanlarla değildi jandarma yüzbaşısının derdi. Bu durumda çaresiz birbirini izleyen aptal geceler boyunca o pusudan bu pusuya düşmemek için kaçışa kaçışa bir hal olduk. Gitgide akılcı olmaktan çıkan paçayı kurtarmak umudumuz dışında tutunacak tek bir dalımız kalmamıştı doğrusu. Ayrıca bir şey de keşfetmiştik ve eğer kurtulursak bunu asla ama asla unutmayacaktık. Şu dünyada yaşayan insanlardan biri dış görünüş olarak bizlere benzese bile aslında Havana'da sintinellerini açıklarda boşaltan çöp ve çürümüş et gemilerinin peşinde ağzı açık kararsız dolaşan timsahlarla köpek balıklarına bile taş çıkaracak yeteneklere sahip bir leşçildi. Her alanda asıl yenilgi unutmaktır. Özellikle de sizi neyin gebertmiş olduğunu unutmak, insanların ne derece hırt olduklarını asla anlayamadan gebermektir. Bizler mezarın önüne geldiğimizde boşuna şaklabanlık yapmaya kalkışmamalıyız. Öte yandan unutmamalıyız da, tek sözcüğünü bile değiştirmeden her şeyi anlatmalıyız. İnsanlarda gördüğümüz ne kadar kokuşmuşluk varsa hepsini, sonra da yerimizi sıradakine bırakıp uslu uslu inmeliyiz deliğin içine. Tüm bir yaşamı doldurmaya yetecek bir uğraştır bu. Ona dünyanın kaç bucak olduğunu göstermek için binbaşı Pinson'u köpek balıklarına yem etmeyi isterdim doğrusu. Hem de o jandarmasıyla birlikte. Atımı da yanlarına katarak sırf hayvan daha fazla acı çekmesin diye, çünkü o koca zavallıda sırt diye bir şey kalmamıştı, Öyle bir canı yanıyordu ki selinin altında sırt niyetine topu topu iki et kabuğu kalmıştı. Toplam iki elim kadar yer kaplayan, kanayan, derisi kalmış iri cerahat akıntılarının örtünün kenarından diz arkasına kadar sızar durumda. Yine de üstünde tırıs gitmek gerekiyordu. Bir, iki. Tırıs gideceğim diye kıvranıyor, tırsıyordu. Ama atlardaki sabır insanlardakine bile taş çıkartır. Tırıs giderken yalpalıyordu. Onu artık sadece açık havada bağlayabiliyorduk. Ahıra koysak yaralarından çıkan koku o kadar ağır oluyordu ki nefes alınamıyordu. Sırtına binildiğinde canı o kadar yanıyordu ki eğiliyordu. Sanki selam verir gibi karnı da o zaman dizlerinin hizasına iniyordu. Böyle olunca eşeğe biner gibiydik. Ama itiraf etmek gerekir ki böylesi de rahattı. Zaten bizler de kafamızın ve omzumuzun üstündeki çelik yığınlarına katlanmaktan epey yorgun düşmüş oluyorduk. General de Antre ise kendisine ayrılan evde akşam yemeğini bekliyordu. Sofrası hazır, lambası yerine yerleştirilmiş. ''Siktir olup gitsenize Allah'ın cezaları!'' diye bir kez daha emrediyordu bize Penson Efendi. Lambasını burnumuzun dibine doğru sallayarak. ''Sofraya oturacağız. Bir daha tekrar etmeyeceğim. Leş kargaları defolup gitsenize!'' diye böğürüyordu hatta. Bizi gebermeye yollarken bu şekilde öfkeden kudurmak, bu saydam tenli herifin yüzüne biraz olsun renk gelmesini sağlıyordu. Bazen yola koyulmadan önce generalin aşçısı bize bir iki parça bir şeyler verirdi. Zaten ne kadar tıkınırsa tıkınsın, general tüm istihkakını tüketemiyordu. Çünkü mevzuat gereği onun payına tek başına 40 tayın düşüyordu. Üstelik pek de genç sayılmazdı bu adam. Hatta emekli olmasına az kalmış olsa gerek. Yürürken dizlerinin bağı çözülüyordu, belli ki bıyıklarını da boyuyordu. Şakaklarındaki damarlarında biz oradan giderken lambanın ışığında gayet belirgin bir biçimde göründüğü üzere Paris çıkışında Sen Nehri'nin oluşturduklarına benzer büklümler vardı. Kızları büyükmüş, rivayete göre evde kalmışlar ve yoksullarmış onun gibi. Belki de bu tür anılar yüzünden o kadar hırçın, suratsız bir hali vardı. Rahatı bozulmuş bir yaşlı köpek gibi kapıyı her açtığınız yerde yastığının bulunduğu sepeti arayan cinsten. Güzel bahçeleri, gül ağaçlarını seviyordu. Tek bir gül ağacını bile ıskalamıyordu her geçtiğimiz yerde. Gül ağaçlarını kimse generaller kadar sevemez. Malum. Sonuçta yine yola koyuluyorduk. Esas sorun beygirleri tırısa kaldırabilmekti. Kımıldamaya korkuyorlardı. Önce yaraları yüzünden, sonra da bizden de. Geceden de korktukları için her şeyden korkuyorlardı yani. Biz de. 10 kez dönüp yolu bir daha soruyorduk binbaşıya. 10 kez bize tembeller, götü boklu iğrenç kaytırcılar diye sövüyordu. Mahmuzlaya mahmuzlaya nihayet son nöbetçi karakolunu da geçiyor, nöbetçi erlere parolayı söyleyip birden dalıveriyorduk o pis maceraya, bu sahipsiz yörelerin karanlıklarına. Gölgenin bir ucundan diğerine gide gide az buçuk yolumuzu bulmaya başlıyorduk ya da bize öyle geliyordu. Bulutun biri ötekilerden daha açık olsa bir şeyler gördüğümüzü sanıyorduk. Ancak önümüzde kesin olan tek şey gidip gelen yankıydı. Tırıs giden atların çıkardığı sesin yankısı. İnsanı boğan cinsten kocaman, o kadar ki asla duymak istemeyeceğiniz bir ses. Göğe kadar tırıs gidip yerde ne varsa çağırıyor gibiydi atlar. Birileri bizi katletsin diye. Zaten bu iş tek elle de yapılabilirdi. Bir tüfekle. Pusuda bizi beklerken onu bir ağaca yaslamak yeterliydi. Hep kendime diyordum ki, göreceğimiz ilk ışık sonumuzu getirecek olan tüfeğin namlusundan çıkan kıvılcım olacak. 4 haftadır sürüp giden bu savaşta o kadar yorgun, o kadar mutsuzduk ki, yorgunluktan korkumun bir kısmını yolda yitirmiştim. Sabah akşam bu insanlar, yani rütbeliler, özellikle de her zamankinden daha sersem, daha çapsız ve daha nefret dolu düşük rütbeliler tarafından taciz edilme işkencesi, en inatçı insanı bile hala yaşamakta direnme konusunda tereddüt eder hale getiriyordu. Ah, şu çekip gitme isteği yok mu? Uyuyabilmek için, öncelikle. Ve eğer uyumak için çekip gitme olanağı gerçekten kalmadıysa, yaşama isteği de kendiliğinden kayboluyor zaten. Çünkü yaşamaya devam ettiğimiz sürece alayı arıyormuş gibi yapmak gerekecek. Bir dangalağın beyninde herhangi bir düşüncenin böyle bir dolanabilmesi için önce başına bir sürü şey gelmesi gerek, hem de en acımasızından. Hayatımda ilk defa düşünmemi sağlayan kişi, gerçekten düşünmeyi kastediyorum, tümüyle bana ait pratik fikirler üretmeyi yani, kesinlikle binbaşı Penson oldu. Şu işkenceci suratlı herif. Esamesi okunmayan bir figüran olarak katılmış olduğum, hem de itiraf ediyorum, coşkuyla balıklama atlayarak katıldığım bu inanılmaz uluslararası olayın içinde tam teşkilatlı zırhların yükü altında ezilerek sarsıla sarsıla ilerlerken, bir yandan da elimden geldiğince yoğun bir biçimde onu düşünüyordum. Önümüzdeki her yeni gölge dilimi yeni bir son noktayı koyup geberme vaadiydi. Ama ne şekilde? İnfazcının hangi üniformayı taşıyacağı dışında pek fazla bilinmeyen yoktu bu denklemde. Buradakilerden biri mi olacak, yoksa karşıdakilerden biri mi? Ne kötülüğüm dokunmuştu ki ona. Yani şu Penson'a. Hoş, aslında Almanlara da bir kötülüğüm dokunmamıştı ya. O çürük şeftali suratlıyla, kellesinden göbeğine kadar her tarafında parıldayan dört yıldızlı apoletiyle, sert bıyıklarıyla, sivri dizleriyle, ineğin çıngırağı gibi boynundan sarkan o dürbünleriyle, bir de hele o binde bir ölçekli haritasıyla. Ne diye başkalarını zıbarmaya yollama hırsı bürümüştü ki bu adamı? Haritası olmayan başkalarını. Bizler yoldaki dört süvari bir alayın yarısı kadar ses çıkarıyorduk. Eğer ta buradan 4 saat mesafeden bile geldiğimizi anlamamışlarsa, bu demektir ki o zaman bizi duymak istemiyorlar. Neden olmasın? Belki de bizden korkuyordu Almanlar. Kim bilir? Göz kapaklarımızın her birinde bir aylık uyku vardı. İşte bunu taşıyorduk. Bir o kadarını da ensemizde. Tabii kilolarca hurda demiri de unutmayalım. Refakatçi süvarilerim kendilerini düzgün biçimde ifade etmesini pek beceremiyorlardı. Aslında neredeyse hiç konuşmuyorlardı bile. Breton bölgesinin ücra köşelerinden askerliklerini yapmaya giden çocuklardı bunlar. Bildikleri her şeyi de okulda değil, asker ocağında öğrenmişlerdi. O akşam bana eşlik eden ve adı Kersuzon olan çocukla biraz Barbani köyü hakkında sohbet etmek istemiştim. ''Baksana Kersuzon'' dedim ona. ''Biliyorsun burası Arden bölgesi. İlerilerde önümüzde bir şeyler görüyor musun?'' ''Ben hiçbir şey görmüyorum. Her yer göt deliği kadar kapkaranlık.'' diye yanıtladı beni Kersuzon. ''Daha ne desin? Baksana, gün boyu sana hiç Barbani'den söz eden oldu mu? Ne taraftaydı yahu?'' diye sordum ona yine. ''Hayır, o kadar. Barbani denen o yeri asla bulamadık. Sadece sabaha kadar kendi etrafımızda dönüp durduk. Dürbünlü adamın bizi beklemekte olduğu başka bir köye varıncaya kadar. Oraya vardığımızda onun o sevgili generali de belediye başkanının evinin önündeki çardağın altında sabah kahvesini yudumlamaktaydı. ''Ah, ne güzel şey şu gençlik, Penson'' diye yüksek sesle kurmay başkanına seslendi moruk. Bizim geçtiğimizi görünce. Bunu dedikten sonra da kalkıp çiş yapmaya gitti. Sonra ellerini arkasına kavuşturup kambur kambur bir tur daha attı. Bu sabah çok yorgun olduğunu fısıldadı bana emireri. İyi uyuyamamış general. Mesanesinde canını sıkan bir şeyler varmış söylendiğine bakılırsa. Kersuzon gece ne zaman ona bir soru sorsam beni aynı şekilde yanıtlıyordu. Bu beni oyalar olmuştu tıpkı bir tik gibi. Bana kapkaranlıkta göt deliği hakkında söylediklerini 2-3 kez daha tekrarladı. Sonra da öldü. Aradan bir süre geçtikten sonra bir köyden çıkarken vuruluverdi. Gayet iyi anımsıyorum. Başkası sandığımız bir köy çıkışında bizi başkası sanan Fransızlar tarafından. Etraflıca düşünüp artık gece kaybolmamak için çok hoşumuza giden basit bir yöntem keşfetmemiz de zaten Kersuzo'nun ölümünden birkaç gün sonrasına rastlıyordu. Demek kamp kurulan yerden kovuluyorduk, öyle mi? Pekala. Artık sesimizi çıkarmıyorduk, vızıldanmıyorduk. Defolun diyordu o mum suratlı her zamanki gibi. Emredersiniz komutanım.